Ayrım 23, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 342. Göz alabildiğine uzanan ormanın içinde açılmış düzgün yollarda at koşturuyorlar. Göz açıp kapayıncaya yitiklere karışıyor kuru dal, çalı çırpı toplayan eski giysili yoksul serfler. Orman içinden tahtadan yapılmış yıkıldığı yıkılacak evlerin önünde çocuklar koşturuyor. Aydın şatonun zenginliğiyle bunların yoksulluklarını karşılaştırmadan edemiyor. Her karşılaştırmada içinin derinlerinde bir acıma duygusu alazlanıyor. Töperlene töperlene beyninin hücrelerine tırmanıyor. Bütün bedeni, bütün derisi al al yanıyor. Yanı başında burnunun ucu kızararak sevinç örneği gibi atının üstünde dimdik duran Mary Claire'a bakıyor. Bir hınçla bir yakınlığın çatışmasında zıplıyor yüreği. İki yanlarından nal seslerine dikilen tavşanları, keklikleri, sülünleri kaçıştırarak ormanın ortasındaki gölün kıyısına varıyorlar. Atlarından inip suyun kıyısındaki diz boyu çimenlerin üstüne oturuyorlar. Arkadaşlarımın tümü dostluğumuzu kıskanıyorlar diyor Mary Claire. Arkadaşlarınızla da dostluğa çabalamaktayım elimden geldiğince diye yanıtlayan Aydın'ın utangaç yanaklarına bakıyor kız. Ben hepsinden yakın olmayı seviyorum. Kıskanmaları onurumu yüceltiyor. Sizi tanımak düşlerimin gerçekleşmesi oldu. Reis babanızı ve 3 bilgeyi tanıdığımda çok küçüktüm. Annem, kardeşim ve öteki tanıyanlar hep bir masal olarak anlattılar. Masal kahramanlarını tanıyamamaktan üzünçlüydüm. Küçüklüğümün anılarında her biri birer dev olarak kalmışlardı. Birlikte koşup oynamış, bana sizin masallarınızı anlatmışlardı. Ama silinip gitmekteydi anılar. Şimdi seni tanımak geçmişin sevinciyle doldurdu içimi diye uzanarak elini tuttu Aydın'ın. Aydın konukluk kurallarına ters düşmek korkusuyla tutulan elini çekmedi. Sonra elinin üstünden bileğine, dirseğine ağan ince bir ılıklığın omuzunda ateş kestiğini duyarak kopmak isteğiyle tutuştu. Mary Claire ince parmaklarını sıkıverdi kopma isteğini sezer sezmez. Aydın yumuk ellerini avuçlarının içinde tüketti. Ağır ağır döndüler. Gözleri gözlerinin içinde tutuştu. Yüzleri göz pınarlarının derinliklerindeki kaynaklardan yıkanmak amacıyla alabildiğine sokuldu birbirine. Kalın, etli, sıcak, ıslak, serin dudaklar birbirinin üstünde eridi. Üstüne abanan kızın nefeslerini ciğerlerinde duydu Aydın. Kollarının kunt sertliği içine tutuklayıverdi bir an. Ciğerlerinde buğulanan süt kokusuyla kendinden geçmeye ulaşırken toparlandı. Kızın gözlerinde topaklanan düş kırıklığına aldırmadan koptu. Yeniden yanı başına dizlerinin üstüne oturturken, ''Konukluk yasası önümüze engel çıkarmakta.'' dedi. ''Biz geçiciyiz dost güzel. Siz bütün bir yükü yüklenmeye hazır olamazsınız. Ardımızdan kargışlanmayı dileyemeyiz.'' İnsan istemekteyse, Aydın dedi ilk kez kız, sevmekteyse dolu dolu engel tanımamalı. Korsanların tutulduğunda denizleri aştığını bilirdim. Demek ki kendimi yeterince sevdirmedim. Sevdiğimden bağlarım elimi kolumu dedi Aydın. Aramızda salt kaçamak olabilir. Bir baron kızısın, tutsaklamaya gücüm yetmez. Yetmemesinin nedeni kardeşin, babanın can bir yoldaşı Turgut Reis ve ustalarım. Bizde dost aykırı bakmak yazılı değil, ancak gereğince olur ise iş değişir. Gereği de olanaksız bildiğimce, belki baban sağ olsa göğüsler gereğini, olmadığından ananı güç durumda bırakamayız, kardeşinin önü açık. İşin içine din sorunu girdi mi dostluğu da sevdayı da küçümseyebilirler.
Alır gidersin beni buradan, senin götürdüğünü kim bilecek?
Biz bilmekteyiz, yetmez mi? Sonra alıp nereye gidebilirim? Sizin töreleriniz katı da bizimkiler hamur örneği yumuşak mı? Değil. Sevdaya sonsuz kapı açılır bizde. Biliriz, kapıp götürsek bağışlanırız. Ne var ki Turgut Baba gemilerinden atar. Kendi namusuna leke sürülmüşçesine hınçlanır bize. Ve dahi bir kez kaşını eğdi mi Akdeniz üzre yerimiz olamaz. Ya ustalarımız? Onlar daha işin başında üşenirler ki gönüllerini almamız olanaksız.
Deniz üstüne gitmemiz koşul değil ki Aydın, biz de karaya kaçarız.
Nereye? Yerimiz yok sevdiğim, yerimiz olmayan da sevdayı susturmalıyız. Ya da en azından yanlıştan korumalıyız. Doğrusu bizim çekilip gitmemizdir. Dönende diyeceğiz ustalarımıza. Gayri Arman kardeşimiz sağılmaya yüz tuttu. Bizim burada oyalanmamız gereksiz. Bir an önce varıp yoldaşlarımıza katılmamız zorunlu.
Benden kaçmaktasın öyle mi? Gereksiz. İstememekteysen beni ne yapabilirim?
Kaçmaktaysam kendimden kaçmaktayım bilesin. Uygun biçimde birbirimizin olamayız. Ötesine dermanım kalmayabilir.
Güçlüsün Aydın, sandığımdan, varsaydığımdan çok güçlüsün. Benim düşünmediklerimi kararlaştıracak ölçüde de bilgesin. Seni tanıdıktan sonra dalımda kurumak yazılıysa katlanırım. Belki zaman birleşmemizi sağlayacak merhemi karar.
Sanmamakta, ummamakta mıyım? Koç kaçımını da ne sana ne de kendime yakıştıramamaktayım. Bağışla, korkum suç işlemekten değil seni incitmekten.
Anladığımdan bağışlayamamaktayım kendimi ya. Bir serf kızı olsaydım, dileseydin annemden beni bağış olarak sunar, böylelikle oğlunun kurtarıcısına hizmet etmenin kıvancını tadardı. Dediklerinin tümü doğru. Yeni oluşmakta bir devletin uyrukları, uyrukları da değil sahipleri olarak kuralları biz koyacağız. Kendi canımız yansa bile ilkin uyan olmadık mı işlemez kurallar, dedi kendini toplayarak Mary Claire.
Soy kişiye güç vermekte öyle ya.
Soy değil Aydın, istenmediğini bilmek, diye onurlu onurlu baktı kız.
Aydın içi üzüle üzüle doğruldu, kaldırdı kızı, atının üstüne yerleştiriverdi kuş gibi. Ormandan doğru şatonun ana yoluna çıktılar. Çıktıkları anda da tekerleklerini tıngırdatan bir arabayla karşılaştılar. Arabanın dört yanında ilerleyen atlı korucular Kral II. Henry'nin forsunu taşıyorlardı. Mary Claire hemen atından inerek eğildi. Araba yanı başlarında durdu. Penceresinden uzanan peruklu bir baş, "Bikon baronluğuna gitmekteyiz," dedi.
"Baronluk topraklarındasınız efendim," diye yanıtladı kız. "Ben baronun kızı Mary Claire'im, hoş geldiniz."
"Ben de Doktor Pierre Rummel. Yüce kralımız Baron Bikon'un bakımı için görevlendirdiler. Saygıdeğer baronumuzun genç olduğunu sanmaktaydım."
"Bağışlayın," dedi Mary Claire. "Babamın ölümüne bir türlü alışamadım."
"Oh, sizi üzmek istemezdim," dedi doktor. "Haklısınız. Yaralı olan yeni baronumuz."
"Size kurtarıcımız Aydın Reis'i tanıtmak isterim efendim. Kendilerinin çabası olmasa kardeşime kavuşmamız olanaksızdı."
"Yiğitlikleri anlatıldı dostlarımızın. Kralımıza haberi getiren ulak, üç derya bilgesinin de şatonuzda olduğunu muştuladılar. Kendileriyle konuşmak onur kazandıracağından baronumuzun yanına koşmayı görev saydık."
"Bilgimiz dört efendim," dedi Mary Claire. "Don Pedro hekim, yaraların sağaltılmasında inanılmaz şeyler yapılabileceğini kanıtladılar."
"Oh, bir insan daha ne isteyebilir? İzniniz olursa barones, tez canlığımı bağışlamanızı dilerim."
"Hay hay efendim, biz de akşam gezintisinden şatoya dönmek üzereydik."
Tırısa kalkan atlara, arabanın sallanmasını aldırmayan doktorla birlikte şatoya yöneldiler. Aydın adamın ivecendiğinden, ustalarıyla doyulmaz söyleşilere dalmak umudunu çıkardı. Ünlerinin Paris'e değin yayılmış olmasından kasıntılı genç baronesin yanında at koşturmaya başladı.
"Ustalarımı gücendirmeden anlatabildiysem mutlanırım," diye düşündü. "Baştan eğittikleri iyi oldu. Demeselerdi orada göl başında kendimi kapıp koyvermek işten değildi. Kız da yiğitmiş hani, zamanında toplanmasını bildi. Yoksa gitti gitti geldi içim. Demeselerdi ya dulunu bulacaksın, ya sıla özlemindekini, takılıp kalırdım. Kalan da bağışlamazlardı beni. Solu usta öğrense şimdi küser. O der ki her zaman ananla bacın dışındaki kısmetin ise elden geleni arda koymak, kişinin kendi gönlüne azap vermesidir. O kadın ya da oğlan, sen er isen erliğini sınamaya koşulusun. Ama sanırım bu kez o bile karşı çıkardı. Hani evli olsaydı. Ya da dul, tadına doyum olmazdı. Ama dedikleri gibi daha yeni höpür demekte. Turgut Reis'in paralanmaları göstermekte ki kendini baba yerine komakta. Olmadığı da belli değil. Yok, bunu gizlemeyecek denli doğrudur reis babamız, ustalarım da. Öyleyse can bir karındaş saymaktaydı baronu. Evladü ayalini kol kanat koruduklarına bakılır, bize geçtikleri öğütler düşünülürse. İyi ettim, kendimi tutmayı onlar öğrettiler. Anlatırsam sevinirler bakarsın. Hem de kız dürüstlüğüme inanç duydu. İsteseydim sonunu getirmek işten değil. Değil ya, bunca genç ve dahi güzel kız içinde bunca yoksun durmaktan da usandım. Varıp yapışacağım eteklerine, izinlerini dileyip tutacağım kıyının yolunu. Daha nice kıyılarında savaş sürmektedir. Katılır, öc alırız ki tutsaklardan canımıza değsin. Şatonun önünde atından atladı. Baronesi tüy gibi indiriverdi merdivenlerin başına. Seyisler atlara yapışırken doktoru arabadan alıp mermer basamaklara tırmandılar.
Üçüncü kısım. Ali Ağa paşasının buyruğu üzerine at çatlatarak menzilleri konakları açtı. Sekbanlarından gerileyen ilk menzilde kala kala tek başına Üsküdar'a ulaştı. Akşam karanlığına karşın saçtığı altın hamlacıların iştahını kabarttığından kıyıya bağlı sandallardan birini yürüttü. Topkapı Yeni Sarayı'nın kapıları kapanmaktayken hünkâr iskelesi yanından içeri girdi. Doğru hareme varma hazırlığındaki sultanın eteğine yapışarak yere kapaklandı. Koynundan dürülü mektubu çıkarıp uzattı Hakan'a. Süleyman dönüp tahtına kuruldu. Divan ağalarının dikilmelerini aldırmadan mektubu okumaya başladı. Okudukça gözlerini kaldırıp kaldırıp Ali Ağa'ya bakıyordu. Ağa her cümlenin doğruluğuna başıyla onay verdikçe ak sakallarının altındaki soluk benzi kızarıyordu. Mektubu bitirdiğinde bakışlarından ürktü Ali Ağa, kamburu daha bir arttı. Yorgunluğu dizlerinin titremesinde seyirdi. Hakan'ın bakışlarındaki öfkenin kendi üstünden aşıp gitmesini yakararak yeniden dikildi. "Sipah ağasının mührü olmasa bühtandır derdim," diye acılı acılı söylendi Hakan. "Mustafa'm yetkinliğine ve dahi yetişkinliğine tanıt aranmayacak bir düzeydedir. Böyle bilisiz sözler ondan çıkamaz. O ki tahtımızın varisi, saltanatımızın geleceğidir. Devlet içre düzenin ne olduğunu bilmek zorunda. Bilmemekteyse öğretilir. Sefer üzre askere yanlış düşünceler verilmesinin sonuçları nereye varır beller bir iyice. Biz yine de kondurmak istemeyiz. Hele nişancı ağayı çağrılayın, yazdıracağımız vardır," diyerek arkasına yaslandı. Ağalar birbirinin yüzüne baktılar. Ak ağa buyruğu tezden iletmek amacıyla dışarı uğradığında düşünceye daldı Hakan. "Gerektiğinden fazla yaşadığımızı durmaksızın başımıza kakarlar. Yaşadıksa kendimize miras hakkından öte pay mı ayırdık? Aldığımızdan öte değil mi mülkümüz? Ne istemekteler? Türkmen beyi ile Horasan erlerinin dediklerinden sonra bu söylenti birbirini tamamlamakla bize kalırsa. Tezden tedbir alınmayan da tahtımızın ayakları kemirilmekte ki kendimizi yerde bulmaya hazır olmak gerek. Onca gerçek bilgeden bilgi sunduğumuz oğlumuz kocamışlığımızdan yararlanıp tez canlık göstermekteyse egemenliğin verilemediğini beller bir iyice. Umduklarını kursaklarında komak her zaman gücümüzde. Ne var ki Bican Bey'in dediği gibi oyun çoğaldı. Biz oyundan arı kız bilirdik kendimizi, bize bile oyun edilmekte olabilir. Söylentidir diye geçtik şimdiye, söylentinin kaynağını aramaklığımız gerekmekte, ararız. Tahta oturma umudu geciktikçe tez canlılık bağışlanır. Ne var ki tez canlılığın ardına oyuncular yerleşende kargaşa alır başını gider. Korsika ve dahi Nice'in alınıp Henry'e armağanlanmasıyla batıdan güvenimiz yerinde. Ferdinand amana geldi, Schalken'den umudunu kesende. Britanyalı elçi yollamaya hazırlanırmış çaşıtlarımızın bildirdiklerine göre. Erdel'de az biraz ortalığı karıştırmak gerek. Batı kendi içiyle uğraşmaktayken biz de doğuya yöneliriz. Ve dahi bize kötülüğü örnek olan Türkmen devletini bir iyice yıkıp güvencelerini ellerinden alır isek ötesinde baş kaldırıyı engelleriz. Bir kez kağansız kaldı mı Türkmen eteğimizin ucunda toplanmaya koşuludur. En güçlüye sarılır kendi güvencesi bakımından. En güçlü de biz olduğumuza göre tezden giderilmesi gerekeni gidermeliyiz. Öyleyse İran seferini bahara bırakacağız. Kocalmadığımızı askerin ve dahi ahalinin gözlerine sokacağız ki yerimizde gözü olanın gözünü oyabilelim. Başını kaldırdığında nişancı ağanın divitli hokkası rıhı rahlesiyle önünde dikilmekte olduğunu gördü. Başını sallayarak diz çökmesini buyurdu. "Benim vezirim," diye başladı yazmasını bekleye bekleye. "Duyduk ki asker arasında yakışıksız söylentiler dolaşmaktadır. Aksaray'dan ötesine geçmemekle isabetli tedbir kılmışsın. Yararlı bir iş yapılmak düşünüldüğünde çeşitli engelle karşılaşmak kaçınılmaz. Her bir şeyin gereğince araştırılıp kesin bir sonuca varılması zaman ister. Bu yüzden kulu izinli kılıp sipaha yol veresin. Sen ve dahi öteki vezirlerimiz, paşa ve beylerimiz tez zamanda yanımızda bulunmak amacıyla yola çıkasınız. Hizmetlerinizin devamı, yaramazlıkların giderilmesi buyruğumuzla sizi ve yarar kullarımızı Tanrı'ya emanet ederiz."
Yazman dudaklarıyla söylenenleri yineliye yineliye bitirdiğinde parşömeni aldı. Sağ işaret parmağındaki tuğrayı mürekkepli keçeye bastı. Sonra sözcüklerin altında Fi 959 diye ayı günü belirleyen tarihin altına bastı. Yazman rıh serperek parşömeni kuruttuktan sonra tomarladı.
ortasına akıtılan bal mumunun üstüne divan mührünü bastırarak mühimme defterine özetini geçirdi. İşini bitirdikten sonra Tomar'ı öpüp başına koyarak Ali Ağa'ya uzattı. Ali Ağa 3 kez öpüp başına koyduktan sonra koynuna yerleştirdi buyruğu. Dinginliğe dönüşen yorgunluğunu çoktan unutmuşçasına dimdik çıktı divandan. Apsatı Türkmen atıyla değiştirilen yorgun atını düşünmeden atladı. Bostancıbaşı'nın işareti üzerine açılan kapıdan Hünkar iskelesine vardı. Bu kez Hakan'ın ulağı olmanın üstünlüğünü hemen gördü. İskelede bekleyen saltanat kayıklarından birine atıyla bindi. Çifte kürekler aynı anda suya girip çıkınca sandal erişilmez bir hızla uçtu suyun üstünde. Ulak gider gitmez kararını bir kez daha gözden geçiren Hakan en doğrusunu yapmış olmanın kıvancıyla doğruldu. Yan kapıdan baş haseki dairesine yöneldi. Şamdancıbaşı'nın yanı başında önünü aydınlatacak biçimde tuttuğu 9 kollu gümüş şamların ışığında tahta kapıya vardı. Kızlar ağası ayak seslerinden konuğunu tanımanın ivecenliğiyle kapıyı açtı. Yerlere değin eğilerek yol verdi. Duvarlarında kristal fanuslarda parıldayan altın komdillerin yaydınlattığı halı döşeli koridordan yürüdüler. Bir el şakırtısına seyirtip yetişen cıvıl cıvıl cariyelerin okşayışlarında soyundu Süleyman. Yaşlı teninin buruşukları üstünde dolanan minyatör yumuğu genç ellerin ovuşlarıyla canlandı. Günün yorgunluğu oğmaların yelinde uçup gitti. Hamamın ılık buğusunda düşüncelerinden, yaşlılığından arındı. İpek ve atlas giysilerine bezendiğinde sakalının aklı bedeninin dinçliğinden utandı. Sofraya yönelirken kulaklarından yüreğinin zonklamasına akan bir ut sesiyle durakladı. Bir süre dinledikten sonra "Hürrem'im" dedi mırıltıyla. "Canımızın sıkkınlığını yürüyüşümüzden mi sezmekte ki yasakladığımız halde fasılla karşılamakta bizi?" Ağalar duymazlıkla duraklamalarını sürdürdüler. Nedense Hakan Hürrem'den gelen her türlü aykırılığı bir geniş hoşgörüyle karşılamaktaydı. Bu yüzden de başka zaman dudaklarının kıpırtısına uzanan bütün kulaklar haremde sağırlığa koşuluyorlardı. O duraklayınca ağalar da dikilmelerini sürdürdüler. Süleyman kapıyı açtığında kulaklarından yüreğine akan bu ılık güzellikten yoksun kalacağını biliyordu. Hürrem hemen udunu bırakacak, kapaklanarak efendisini karşılayacaktı. Bir an bile kesmeye kıyamadığından öyle ayakta dinledi. Ağalar yasağın bozulduğunu anladılar. Hakan sesini çıkarmadığına göre yıllardır fasıldan yoksun kalan harem tavanlarının yeniden coşkun ya da üzünçlü namelerin titreşimine yankı vereceğini düşündüler. Yarından tezi yok, mülkün en ünlü sazendeleri tavana yakın bölmelerinde yer alırlardı. Kaç kez akıllarından geçirip öneremedikleri bir durumun olgu olarak sultana sunulması ağları biraz daha bağladı Hürrem Sultan'a. Görevini en iyi biçimde yerine getiren Haseki'nin incelik ve bilisine beğeni duydular. Hiçbir kadının bunca uzun zaman avucunun içine alamadığı koca Hakan'ın sevgisine hak verdiler. Bir duraklamada Haseki dairesinin salonuna kayıverdi Hakan. Hürrem tam ağaların düşündüğü gibi udunu bir kıyıya koyup kapaklandı. Efendisinin ayaklarını eteğini öperek doğruldu. Ellerini tek tek dudaklarına götürdü. Sonra bağrına sarılarak, "Gelmeniz gecikende aslanıp" diye yakınmaya durdu. "Beni sevdiğiniz peşrevlerden ötesi oyalamamakta. Ancak o zaman sizi yanımda sanabilmekteyim. Biliyorum müziği yasakladınız. Yasağınıza ilkin benim uymam gerekli. Bağışınızın yüceliğine güvendiğimden kendimi tutamamaktayım." "Bağışlayan sensin kadınım, yanlış bir yasak koyduğumuzu öyle yerinde ve dahi zamanında hatırlattın ki kaldırmaya karar verdik."
"Siz gerekeni her zaman gerektiğince yaparsınız efendim. Benimki yoksunluksa sizinki buyuruculuğun gereği. Bilmekteyim çok yormaktalar sizi. Onca veziriniz, ulema ve dahi ümeranız çabalamakta. Ne var ki kul efendisinden bilisiz bir iş tutamayacağından yine de her bir şeyi size danışmaktalar. Danışmaları da kaçınılmaz. Din ve dahi devlet yüce omuzlarınızın üstünde durmaktadır. Bütün dünyanın sorumunu üstlenmişsiniz. Salt bu sorun bile bir kişinin kaddini bükmeye yetmekteyken bunca yıldır yüksünmeden taşımaktasınız. Kullarınız ve dahi bendeniz efendim size her zaman borçluyuz. Borcumuzu hiç ödeyemeyeceğimizin bilincinde olduğumuzdan da yükünüzü azaltmak elimizden gelse canımızı uğrunuza fedadan kaçınmayacağımızı bilirsiniz."
"Bilmekteyiz kadınım, yorgunluğumuzu azaltmaya nice bir uğraştığını bilmekteyiz ve dahi ancak avuşu aşkında biraz nefeslenmekteyiz."
Oh efendim sarılmasıyla göğsüne sokuldu Hakan'ın Hürrem. Kınalı ellerini ipek giysilerinin altından sarkık tene geçirdi. Dinginliğine ağır ağır coşku katarak okşamaya durdu. Uzun yıllar vardı ki Hürrem zamanı parmaklarının ucuna dolayarak tenine yazıyordu Süleyman'ın. Kucaklacasına götürdü Hakan'ı divana uzattı. Çaşni Girbaşı'nın özenle hazırladığı sofranın başına oturdular. Her yemekten önce kendisi tadarak sundu görevli. Hürrem'in işareti üzerine salonun dibinden giderek yükselen bir bay karafasının nameleri, avizelerde, tavanın kakmalarında, halının renk ve desenlerinde dolandı. Süleyman yarı uzanmış, yarı soyunmuş durumda bir yandan sunulanları yiyor, bir yandan da şarap niyetine Hürrem'in kızıl dudaklarını yudumluyordu. Fasıl sarayın kalın duvarlarında yankılanıp kulaklarında yükseldiğinde sofra derlendi. Hürrem'in elleri teninde iyice yoğunlaştı Süleyman'ın. Yaşlı beden bir çınar görkemiyle ağır ağır dikildi, sertleşti, güçlendi. Sarkık derileri kabardı, içleri doldu, şişti. Ve Süleyman'ın çıplak kolları Hürrem'in bayatlamayan çıplak tenine dolandı. Bir kısa an, hemen anımsanıp yitirilen bir küçük zaman diliminde vardığı kararı düşündü Hakan. Ve düşünmesiyle unutması bir oldu. Sakallarının ucundan saçlarının dibine ağan bildik bir alaz ensesinden töperlenerek kuyruk sokumuna doğru yol aldı. Divan yumuşadı. Hürrem hamurlaştı. Yatağın keskinliğiyle bilenen Hakan pembeye kesen bedenin üstüne kapaklanırken kalçalarının arasına giriverdi karısının. Orhan Gazi Vakfı'nın mütevellisi gaybinin izini sürerek Gökdere Medresesi'ne vardı. Hasan Çelebi'yi tanımanın kasıntısıyla kapıdan girdi. Doğru dershaneye yönelerek hocanın dizi dibine çöktü. ''Birinize belleğinize sağlık efendim.'' diye söze girdi. ''Vakıf işleri için Bursa'ya sık sık inmekteyiz bilirsiniz. Herkesin de namazımızı bir başka yerde kılmayı gelenek edinmişizdir. Geleneğimize şükür. Bugün öğle namazından sonra sizin öğrenciniz olduğu apaçık bir molla dinledik. Ulu caminin kubbeleri böyle bir sesi şimdiye duymadı desek yalancı çıkmayız. Nice bir kutluluktur ki topluluğun yüreğine Tanrı aşkı böyle sokula. Şimdiden kapınıza varırım efendim. Bizi kırmayacağınızdan umutlu olarak döndürürseniz mutlanırız. Dileriz ki mollamız bu Ramazan'ı bizim ahalimizi aydınlatmakla geçirsinler. Ahalinin sunduğunca da biz ödüllenmek isteriz. Ne var ki siz hocası atasısınız. Belki verilmiş sözünüz uygulanması gerekli düşünceniz vardır. Yok ise efendim şimdiye düşünülmediyse kırmayın bizi. Bir kent ahalisinin cendinize ve dahi bilinize borçlu kalacağını şimdiden belirtiriz. Hem de ödenmez bir borç. Neden dersiniz böylesini görmediler, bilmemekteler. Kişinin yüreğine iman nice bir salınmakta anlamalılar. O bülbül şakımasının coşkusunda geçirmeliler Ramazan'ı. Biliriz ki sevapları katıyla olur. Olanda da bizim borcumuz sonsuza uzar. Çok isterdik mülayim ağamız dedi Hasan Çelebi. Buyurduğunuz gibi mollamız Yüce Tanrı'nın bahşeylediğini arttırıp götürmede. Gönüllere sürur, ruhlara sükun vermekte. Daha ilk dinleyenden sürekli izleyenine herkesin ortak kanaati böyle efendim. Böyle olanda da takdir buyurulur ki söz vermek olasız. Neden derseniz yeni cami müderrisleri hocalarımız Ramazanlığına istemekteler. Kirmasti'den duyanlar dilemekte. Mudanya şimdiden gönüllü. İznik, Gemlik ve dahi Karacabey dilekçi. Neyleyeceğimizi biz de bilmemekteyiz. Her birine bir Ramazan yollayalım desek geçen yıla kalmaz. Medresemizi bitirip icazetini alacak. Belki Kırklığa burada gider, belki yerine daha yakın olduğundan Amasya'ya. Bilememekteyiz. O yüzden biz de şaşkın durumdayız. Bir kez sesini ve dahi makamını duyan Çelebi Efendimiz ötesinde çöl susuzuna dönmekte. Size hak veririz. Bursa büyük kent ve dahi pek çok kentin merkezi. Geleni gideni bol, elbette dinleyeni de bol olur. Bizim için sorun değil, nereye verirseniz Ramazan orada geçirmeyi kurarız. Ve dahi geçirmeye gücümüz yeter. Ama ondan asıl yararlanacak olan yoksuldur. O yüzden isteklenmekteyiz. Bursa'ya gelen de ardınca giden de bizim gibi hali vakti yerindelerden oluşan da anlamı ne? Bili varsıla nice bir gerekliyse ağa efendim dedi Çelebi. Buyurduğunuz gibi yoksula da gereklidir. Biz de bunun için kendimizce yollar aramaktayız. Cer önemli değil, mollamız bunu düşünmemekte. Ama yormaktan korkmasak birer ikişer günlüğüne paylaştırmayı yeğler dik tutardayız. Hem bütünüyle eyaleti öğrenir, bakarsınız sevip kalır burada. Bursa'mız şenlenir.
Hem de gerektiğinde yorgunluğun nice bir iş olduğunu anlar.
Oh dedi mütevelli, öyle olan da bizi unutmazsınız değil mi efendimiz?
Her bir yere önceden suhde çıkarıp heberlemeyi kurarız, ne dersiniz? Böyle bir yol geçerli midir?
Bir yerin gönenmesi ötekilerin yoksun kalmasındansa efendim, her yerin az az gönenmesi bütün eyaleti bayındır kılar. Sizden haber gelende biz de köylere ve dahi dirliklere ulak salıp iletiriz. Böylelikle kentimizde bulunacağı günler herkesin yetişip dinlemesi sağlanmış olur.
Evet, önceden ayarlanabilirse bizce de en iyi çözüm bu. Böylelikle Ulu Cami müderrisleri, hocalarımızı da üşendirmemiş oluruz.
Bu muştu bize yeter efendim. Şimdiden hazırlığa duracağız ki haberiniz yettiğinde her bir şeyi yerli yerince işlensin.
Biz de suhtemizle bir görüşeceğiz. Yüksünmez din görevinin altından kalkabileceğine inancını berkitirse tasanız olmasın. Tez zamanda gün belirleyip bildiririz.
Sağ olun efendimiz, bundan ötesini de istememekteyiz. Geciktirdik, bağışlayın, belki dersiniz vardı. Ancak mollalarınızı dinledikten öte düşünemez olduk. Böyle bir bülbülü kentimizde düşlemekten sizi alakoyacağımızı bile hesaplayamadık.
Öğleden sonra dersimiz yok efendim, tasalanmayın. Suhtemiz o yüzden Ulu Cami'ye varmış olacak. Ders olduğu zamanlar burada mescitte kılar namazını.
Bağışınızı da aldıktan öte sağlık ve dahi esenlik içinde kalın efendim, izninizle.
Mütevellinin coşkulu gidişine baktı Çelebi Hoca, başını salladı, ellerini ovuşturdu. Gaybi molla bunca zamandır sönmeye yüz tutar gibi olan medresemizin ışığını şavkıttı diye düşündü. Suhteler arasında bilgi geçerlidir, ahali arasında ses. Bilgi ustamızı buraya çektiyse sesi ahalinin gözlerini üstümüze çevirtmekte. Bu hem gelirimizi arttırır hem onurumuzu. Hay yaşayasın Davut Molla. Medrese öğretmenin ayakta durur bellenirdi. Öğrencinin de hasına kavuşulanda nice bir gelişme göstereceği ortada. Bunu da senle gaybi ispatladınız.
Latasını derleyerek yerinden doğruldu. Kapıyı açıp baktığında suhtelerden kimseyi göremedi. Az sonra önünde bir gölge belirince çağırdı. Davut'la karşılaşınca gülümsedi.
Gel hele Davut Molla, kimse ummamaktaydık, seni bulduğumuz iyi oldu.
Buyurunuz efendimiz, bir buyurunuz olmadığından ben de çıkmaktaydım.
Az biraz eyleş öyleyse, Bilac'a varırız, yolda konuşuruz gerekeni.
Nice buyurursanız efendimiz diyerek kapının önünde dikildi Davut.
Hasan Çelebi odasına bir göz attı, gerekeni yaptığına inanarak medreseden çıktı. Davut'la birlikte Hüda Vendigar imarethanesine doğru yürümekteyken, ''Gaybi mollamızın sesinin yankılarını bilmektesin mollam.'' diye söze girdi. ''Her bir yerden istekçisi vardır Ramazan'a. İsteklere olur demek de olmaz, demek de güç. Yapılacak hizmet dinedir. İnsanlar bili yerine duyuyu yeğledikçe güzelin değeri kaçınılmaz. Sanki bili olan da biter mi deme, bitmez. Ama bilinin güzeli başkadır, duyununki başka. O yüzden salt ahali sesin güzelliğine kaptırır kendini. Kaptıran da bizim ödevimiz, böyle bir sesle daha inançlı kullar sağlamaya çalışmak. Eh, elimizden geleni ardımıza komamayı düşünürüz. Ne var ki gaybi mollamızı yormaktan korkarız.
Bildiğimizce gaybi molla dayanıklıdır efendimiz. Hele sizden buyruk alanda gecesini gündüzüne katmaktan sakınmaz. O yüzden buyurmaktaysanız gerektiğinden kaygınız olmasın.
Senin ve dahi öteki yoldaşlarının da yardımını isteyeceğiz. Ayrıca düşüncemizi kendisiyle tartışacağız. Biz demekteyiz ki bir hat çizelim. Şöyle eyaletin bütün sancaklarını dolaşsın mollamız bir ay içinde. Böylelikle sizler de seyyara çıkmış olursunuz.
Bu bizim için yepyeni bir olanak efendimiz. Şimdiye yerleşik çeri bilirdik. Ama buyurduğunuz doğru. Gaybi mollamız öyle bir şakımaktaki her yerin yararlanması gerekir.
Demek ki yanlış düşünmedik bu konuda. Hazreti Peygamber işlerinizi meşveret üzere görün buyurmuşlardır. Danışmakta yarar oldu, her an daha açık ortaya çıkmakta.
Buyruklarınıza uymak bizim için bilgi ve dahi mutluluk kaynağı olmakta. Gölgenizde öğrendiklerimizi her daim uygulamakta pişirmekteyiz efendimiz. Sanki ders görmemekte şimdiden görev yapmaktayız.
Ders görmekle göreve hazırlanmamakta mısınız? Şimdiden aşlayıp sürdürmek iki bakımdan yararlıdır. Bilimi seçecek olan uygulamayı bilmeli. Uygulamayı seçecek olan yollarını görmeli. Bakarsın ağır geldikçe bir aşağıdan alıp sürdürmeyi daha yararlı görür. Ötekine de yol açılır böylelikle.
Haklısınız efendimiz. Salt imaretle medrese arasında gidip gelmek yerine ileride yapacağımız işlerle bakacağımız davalar konusunda şimdiden bilgi sahibi olmak çok bir iyi. Gölgenizde bilimde de uygulamada da yaraşır yetişmekteyiz. Amacımız ve dahi bütün isteğimiz yüzünüzü yerde kovamaktır. Biz bildiğimizce vermeye deviniriz mollam. Allaya'nın sorumunu da yüklenerek. Bir suhte madem 20'liği aşarak buraya gelebilmiştir, gayrisine haydi haydi yürür. Meğer engel kendi elinde olmaya, sen var yoldaşını bir yokla. Eğer yüksüneceğini sezinlemekteysen ilet ki zora koşmayalım. Hiç zorlanmaz efendimiz. Şimdiden güvence veririm ki buyruğunuz çok bir sevindirecektir gaybi mollamızı ve dahi borçlandıracaktır.
Yine de bir konuşursan içimiz rahat olur.
Hay hay, hemen konuşacak ve dahi yarın dersten önce sunacağım efendimiz.
Sağ ol, beklediğimiz buydu diyerek çarşıya yöneldi Çelebi.
Davut hocasını uğurladıktan sonra hızla imarete ulaştı. Odanın kapısını ardına dayayıverdi bütün gücüyle. Suhteler zıplayıp kalktılar ne olduğunu bilmeyerek. Yanı başına vardı gaybinin.
Kısmetim vedai gölgende kısmetimiz açıldı mollam dedi. Hoca efendimiz buyururlar ki Ramazan'da bütün eyaleti sancak sancak dolaştıracağız gaybi mollayı. Bu ne demektir biliyor musun? Etek dolusu akça yığacağız demektir. Ve dahi bu akçaları bir yıl Bursa batakhanelerinde dolansak tüketemeyeceğiz demektir.
Bence batakhaneye batıracağımızı ana atamıza yollasak kim bilir ne sevinirler dedi gaybi. En azından birer değerli armağan alıp sunduğumuzda özlemimiz giderilir.
Yahu gaybi molla diye atıldı Kasım. Sen gerçekten bilimin sınırlarını zorlayacak bir kişi olacaksın. Bu konularda hiç alay bilmemektesin. Bırakıp geldiklerimiz dahi aklına gelmemekte. Gerçekten akça toplayabilirsek Bursa çekirgesindeki hanlara varır. Konuklanırız ki değme keyfine.
Kötü demedik ki diye alındı gaybi. Bunca özlemin bir küçük ödülü olan da daha bir güvenle beklemezler mi bizi?
Bizden bekledikleri ödül uçmak oğul dedi Muslu. Eh bilimde gereğince ilerlersek onu da Tanrı verir. Biz bakalım bize öyle değil mi yarenler?
Öyle dedi Davut. Bizden her şeyi beklememekteler. Lakin yollamak da az sevindirmez onları. Bir düşün. Mehaif teftişine çıkar gibi suhteler. Bütün sancakları dolanmak ne demek? Herkesin bir ayda alacağını biz be her gün alacağız. Hasan Çelebi hocamız gaybi molla gibi bir mücevheri bulanda işlemekteki Divriği dağındakiler hiç kalsın.
Biz de gölgesinde gölgebağın olmaktayız he mi diye gerindi Kasım.
Olduğumuz yetmemekte gibi diye azarlayarak baktı Muslu.
Öyle ya, yetmekte de artmakta da. Sağ olsun mollamız, az biraz terleyecek ama.
Hocamız buyuran da terlemenin sözü olmaz, varır işleriz buyurduğunu. Gençler ellerini ovuşturarak sevecen baktılar gaybiye. Ramazan sonrasının tatlı düşleri yüzlerinden yayıldı. Gaybi kollarını sıvayarak abdest almaya yönelirken ardından baktılar uzun uzun.
Böyle bir yoldaşımız olduğundan nice mutlansak az, boşuna dememişler. Bir yarar kulun 7 mahalleye sevabı vardır dedi Davut.
23. ayrımın sonu. Sayfa 361.